Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki şüphesiz benim namazım, İbadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24, İsven 1403, Hicri Gameri 13, Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 14 Mart 2025, Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Abbas Karaağaçlı ile Trump'ın İran karşıtı baskı politikası etrafında yapılan röportaj, Ramazan'ın özel programı Kalıcı Itır ve Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Namazatibi, Amerikalılar eylemde yaptırım uyguluyor, sözde müzakere talep ediyor açıklamasında. Çin ve Rusya'dan İran'ın barışçıl amaçlı nükleer programına destek. Babani her türlü müzakere yalnızca nükleer kum ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olacaktır dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü siyasi baskılar İran'ın nükleer sorununa çözüm değildir ifadesini kullandı. Sözcüsü İran'a yönelik nükleer konu bahane edilerek uygulanan yaptırımlar yasa dışıdır dedi şimdi. Tahran Cuma namazı hutbesinde Amerikan liderlerinin tutarsız davranışlarına atıfta bulunarak İslam cephesinin küstahlık ve aşırı talepler karşısında dimdik durduğu ve direndiği vurgulandı. Hocetul İslam Ebu Turabi Fert bu haftaki Tahran Cuma namazı hutbesini yaptığı konuşmada bugün dünya Amerikan başkanının davranışlarıyla küstahlık ve aşırı talepleri gözlemliyor. Bu koşullarda örnek toplum küfür cephesine karşı en yüksek onur, güç ve nüfuz edilemezlik içinde duruyor dedi. Ebu Turabi Fert, insanlık toplumunu ve mazlum milletleri sömürge ve sömürü altına alan ve başkalarının haklarına tecavüz edenler küstahlığın sembolüdür diye ekledi. Tahran Cuma namazı hatibi, bugün Amerika liderlerinden gelen tehdidi tüm açıklığı ve niteliğiyle görüyorsunuz. Eylemde tehdit ediyorlar, sözde ve yazıda müzakere talep ediyorlar. Ki bu iki davranış tamamen tutarsızdır ifadesine dikkat çekerek bugün Irak, Filistin, Yemen, Lübnan ve Hizbullah direniş ekseni kafirlere karşı onurun sembolüdür. Ve bu büyük başarı İslam devriminin zaferinin bir sonucudur ki İslam ümmeti için büyük zaferler kazanmıştır vurgusunda bulundu. İran, Çin ve Rusya bugün Pekin'de üçlü toplantının sonunda İran'ın nükleer programı ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı. İran, Çin ve Rusya bugün Pekin'de şu toplantının sonunda İran'ın nükleer programı ile ilgili ortak bir bildiri yayımlayarak İran'a yönelik tüm yasa dışı ve tek taraflı yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. İran Presi'nin haberine göre İran, Çin ve Rusya bu bildiride İran'ın nükleer programının barışçıl olduğuna dair yaptığı vurguyu, ayrıca nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT ile kapsamlı güvenlik anlaşmasına bağlılığın memnuniyetle karşıladı ve İran'ın uluslararası atom enerjisi ajansı ile işbirliğini sürdürme politikasını destekledi. Bildiride diplomatik ve siyasi etkileşimlerin karşılıklı saygı ilkesine dayalı diyaloğun tek uygulanabilir ve geçerli seçenek olduğu belirtildi ve tarafların mevcut durumun kök nedenlerini dikkate alarak yaptırım, baskı ve güç kullanma tehdidinden vazgeçmeleri gerektiği ifade edildi. Üç ülke ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının önemini vurguladı ve İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili taraflardan diplomatik çabalar için uygun koşulların oluşturulması amacıyla durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmalarını istedi. Bildiride ayrıca NPT'ye taraf bir devlet olarak İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanma hakkına tam saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı ve tüm devletlerden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın teknik, tarafsız ve objektif faaliyetlerini zayıflatabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaları istendi. Çin, Rusya ve İran arasında Pekin'de düzenlenen toplantı, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhongxun başkanlığında İslam Cumhuriyeti İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Alekseyevich Ryabkov'un katılımıyla gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı İran, Rusya ve Çin arasında düzenlenen üçlü toplantıda her türlü müzakere ve diyaloğun yalnızca nükleer konu ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olacağının vurgulandığını söyledi. İran'ın haberine göre İran, Rusya ve Çin arasında üç ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla nükleer konu ve yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere düzenlenen üçlü toplantı ortak bir bildirinin yayınlanmasıyla sona erdi. Garibabadi bu konuda şunları söyledi. Bu toplantıda çeşitli konular vurgulandı. Bunlar yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara son verilmesi gerekliliği, sorunların çözümü için diplomatik çözümler ve diyalog yollarının vurgulanması, yaptırım uygulama, baskı ve güç kullanma tehdidi politikalarının terk edilmesi gerekliliğiydi. Garibabadi ayrıca şunları belirtti. Bu toplantıda ayrıca mevcut durumun kök nedenlerine, özellikle de Amerika'nın COEP'ten tek taraflı olarak çekilmesine ve 3 Avrupa ülkesinin taahhütlerini yerine getirmemesine dikkat çekilmesi gerekliliği, 2231 sayılı kararın ve zamanlamalarının, özellikle de İran'ın nükleer konusunun Ekim 2025'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sona erdirilmesinin önemi ve diğer tarafların durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerekliliği vurgulandı. Garibabadi sözlerinin devamında ayrıca diğer tarafların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın teknik, objektif ve tarafsız çalışmalarını zayıflatabilecek herhangi bir eylemden kaçınması gerekliliği ve bu konuyla diğer ortak ilgi alanlarındaki konular hakkında üç ülke arasında istişarelerin, işbirliğinin ve koordinasyonun devam etmesi kararı alındı. Uluslararası örgütler ve Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı düzenlemelerde işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararı alındı. Her türlü müzakere ve diyaloğun yalnızca nükleer konu ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olacağı vurgulandı diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptırımların, siyasi baskıların ve askeri tehditlerin İran'ın nükleer sorununa bir çözüm olmadığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahran, Moskova ve Pekin temsilcilerinin basın toplantısına atıfta bulunarak yaptırımların, siyasi baskıların ve askeri tehditlerin İran'ın nükleer sorununa bir çözüm olmadığını belirtti. El Alemin Çin televizyon ağına dayandırdığı haberine göre Mao Ning bugünkü basın toplantısında İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Çin temsilcilerinin Tahran'ın nükleer sorunu hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve ortak bir bildiride siyasi ve diplomatik etkileşimlerin bu sorunu çözmek için tek etkili ve uygulanabilir seçenekler olduğunu vurguladıklarını açıkladı. Mao, bu üç temsilci, ilgili tüm taraflardan yaptırımlar, siyasi baskılar ve askeri tehditler uygulamaktan kaçınmalarını ve gerginlikleri artırabilecek herhangi bir eylemden uzak durmalarını istedi diye ekledi. Mao, Tahran, Moskova ve Pekin temsilcileri nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının önemini bir kez daha vurguladı ve Çin ile Rusya temsilcileri İran temsilcisinin Tahran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah elde etme niyetinde olmadığını yeniden açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürme çabalarını destekledi dedi. Haberlere göre Çin ve Rusya temsilcileri İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın nükleer sorunun hassas bir durumda ve belirleyici bir aşamada olduğunu belirterek, Pekin toplantısının Çin, Rusya ve İran'ın bu sorunu siyasi yollarla çözme çabalarının önemli bir adımı olduğunu kaydetti. Mao bu basın toplantısında tüm taraflardan iletişim ve diyaloğu güçlendirmelerini ve müzakerelerin yeniden başlatılması için gerekli koşulların sağlanmasını istedi. Kremlin sözcüsü Rusya'nın İran'a yönelik nükleer konu bahane edilerek uygulanan tüm yaptırım ve kısıtlamaları yasa dışı olarak gördüğünü belirtti. Kremlin sözcüsü Rusya'nın İran'a yönelik nükleer konu bahane edilerek uygulanan tüm yaptırım ve kısıtlamaları yasa dışı olarak gördüğünü ve bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini söyledi. İran presinin haberine göre Dmitri Peskov, İran tarafı ülkesinde nükleer silah elde etme niyeti hakkında tek bir kelime bile etmemiştir. Bu nedenle Tahran'a yönelik bu konu bahane edilerek uygulanan tüm yaptırım ve kısıtlamalar yasa dışıdır dedi. Kremlin sözcüsü Tahran, Moskova ve Pekin temsilcilerinin İran'ın nükleer programıyla ilgili Pekin'de üçlü bir toplantı düzenlenmesine atıfta bulunarak, İran'ın nükleer konusunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için tüm olası seçeneklerin bulunması çabaları devam etmektedir diye ekledi. Peskov, İranlı dostlarımızın ülkelerinde barışçıl nükleer enerji sektörünü geliştirme ve tam bir nükleer endüstri oluşturma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve Rus tarafı da bu konuda aktif olarak yer alıyor ve İran'a bu alanda yardımcı oluyor diye vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni yaptırımlarını şiddetle kınadı ve bunu Amerika'nın hukuk ihlali ve ikiyüzlülüğünün bir kanıtı olarak nitelendirdi. İran Pres'in haberine göre İsmail Bekai bugün Amerika'nın İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı dahil olmak üzere bir dizi gerçek kişiyi, birkaç petrol tankerini ve ticari şirketi yaptırım listesine alma eylemini şiddetle kınadı. Amerikan yetkililerinin müzakerelere hazır olduklarına dair tekrarlanan iddialarına atıfta bulunan İsmail Bekai, Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımları bu iddiaların doğru olmadığının bir başka açık kanıtı ve İran halkının kalkınması, ilerlemesi ve refahına yönelik düşmanlıklarının bir başka göstergesidir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın bağımsız ülkelere yönelik yaptırım ve baskı politikasına olan bağımlılığını uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü ihlal eden ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir durum olarak nitelendirdi ve şunları vurguladı. Amerika'nın İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ve ticari alışverişlerini baltalamaya yönelik kötü niyetli eylemleri, uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını ve serbest ticareti açıkça ihlal etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan hükümetini bu tür tek taraflı ve yasa dışı eylemlerin sonuçlarından ve etkilerinden sorumlu tutmaktadır. Vekayi, İran halkının fedakar evlatlarının Petrol Bakanlığı ve petrol ürünleri üretim, dağıtım ve ticaret şirketlerindeki yorulmak bilmeyen çabalarını övdü ve Amerikan hazinesinin İran Petrol Bakanlığı yaptırım listesine alma eylemini uluslararası hukukun tüm kriter ve standartlarına aykırı olarak nitelendirdi. Bekay bu tür uygunsuz eylemler İranlıların ülkemizin bağımsızlığını ve onurunu savunma ve kalkınma ve refah yolunda çaba gösterme konusundaki ulusal kararlılığını en ufak şekilde etkileyemez dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasının maddeleri üzerinde mutabakata varıldığı haberini memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bugün yaptığı açıklamada Tahran'ın Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasının maddeleri üzerinde mutabakata varıldığı haberini memnuniyetle karşıladığını ve bunu Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışa ulaşmak için gerekli ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. Bekay ayrıca tarafların diyalog ve diplomasi yoluyla anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik çabaları sayesinde yakın zamanda iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasını ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını umut ettiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptığı açıklamada 13 Mart 2025 tarihinde Tacikistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Bekai her iki ülkeyi de tebrik ederek bu anlaşmanın başarıyla sonuçlanmasını bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak nitelendirdi ve bunun karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilerek ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin etkinliğini kanıtladığını ifade etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman dün Bişkek'te bir araya gelerek iki ülke arasında varılan sınır anlaşmasını imzaladı. Birleşmiş Milletler Bağımsız Araştırma Komitesi Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki tüm topraklarda soykırım yaptığını ve Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini açıkladı. El Alem'in haberine göre Birleşmiş Milletler Bağımsız Araştırma Komitesi, Siyonist ordunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık tesislerini yok ettiğini, ilaç ile tıbbi ekipman girişini engellediğini belirtti. Rapora göre Filistinli esirler de fiziksel ve psikolojik tacize maruz kaldı ve onlara hakaret edildi. Komite ayrıca şunları ekledi. Bugün Gazze'de doğan çocuklar hem bebeklik döneminde hem de büyüdükten sonra ayrıca su kirliliği, soğuk ve açlık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan çocuklar ölüm riskiyle karşı karşıyalar. Hamas hareketi dün arabuluculardan müzakerelerin devamı için bir öneri aldığını ve bunu sorumlu ve olumlu bir yaklaşımla ele aldığını açıkladı. İran'ın Sama Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği haberde Filistin İslami Dönüş Hareketi Hamas yayımladığı bir bildirde Perşembe günü arabuluculardan müzakerelerin yeniden başlatılması için bir öneri aldığını ve buna sorumlu ve olumlu bir yaklaşımla yanıt verdiğini belirtti. Hareketin yayımladığı bildiride Hamas, Amerikan vatandaşı olan esir asker Aydan Alexander'ın serbest bırakılmasını ve çifte vatandaşlığa sahip 4 kişinin cenazesinin teslimini kabul etmiştir ifadesine dikkat çekti. Ve son haberimiz. Belucistan'da kimliği belirsiz bir terör grubu 7 işçiyi kaçırdı. Pakistan güvenlik güçlerinin Belucistan'daki bir yolcu trenine düzenlenen ülke tarihinin en büyük terör saldırısı ve rehin alma eylemine karşı operasyonun bitmesinden 2 gün sonra kimliği belirsiz bir terör grubu bu eyalette 7 işçiyi kaçırdı. Burası Tahrar Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşamlar radyo tülümüze dönüyoruz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, İran, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini genişletmek için hangi plan ve hedeflere sahiptir başlığı altında. İran, Afrika Ekonomik İşbirliği 3. Toplantısı, İstişare Toplantısı, İran Ticaret Kalkınma Örgütü ev sahipliğinde Afrika ülkelerinin büyükelçileri ve uzmanların katılımıyla Tahran'da gerçekleştirildi. İran Ticaret Kalkınma Örgütü Başkanı Muhammed Ali Dehgan Dehnevi bu toplantıda yaptığı konuşmada, İran-Afrika İşbirliği 3. Toplantısının önümüzdeki 2 ay içinde düzenleneceğini belirtti. Dehgan Dehnevi, 14. hükümet döneminde İran ve Afrika arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, İran Ticaret Kalkınma Örgütü'nün Afrika ile ilişkileri geliştirmek için çeşitli araçlara sahip olduğunu söyledi. Bu araçlar arasında çeşitli fuarların düzenlenmesi, ticari heyetlerin gönderilmesi ve kabul edilmesiyle ülke yetkilileriyle resmi diyalog kurulması yer alıyor. Ticaret Kalkınma Örgütü Başkanı, özel sektörle Afrika kıtasında yapılan çeşitli görüşmelerin bu sektörün Afrika'ya yatırım yapmaya büyük ilgi duyduğunu gösterdiğini vurguladı. Dehgan Dehnevi, ticari alışverişi artırmak için Batı Afrika'ya düzenli bir denizcilik hattının kurulmasının planlandığını da sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini genişletmek için çeşitli ve kapsamlı programlar uygulamıştır. İranlı yetkililerin Afrika ülkeleriyle ikili ve çok taraflı toplantılar düzenlemesi, İran'ın devlet ve özel sektör şirketlerinin ekonomik kapasitelerini tanıtmak için ortak fuarlar organize etmesi ve birçok Afrika ülkesinde ekonomik ve sağlık altyapısına yatırım yapması, İran'ın bu geniş kıtada izlediği program ve hedefler arasında yer almaktadır. İran'ın geniş kıyı şeridi, özellikle güneydeki Çağbahar Limanı gibi benzersiz liman imkanları, İran'dan Afrika kıtasına mal göndermek için önemli bir kapasite sunmaktadır. Karşılıklı olarak Afrika ülkeleri de İran'ın potansiyel ekonomik imkan ve kapasitelerinden yararlanabilir. Afrika kıtası zengin doğal kaynaklara sahip olması ve ekonomik açıdan İran için uygun bir ortak olabilmesinin yanı sıra, siyasi açıdan da bölgesel ve uluslararası örgütlerde İran'ın destekçisi olarak önemli bir rol oynayabilir. Bu iki taraf arasındaki ortak noktalar göz önüne alındığında gerçekleştirilebilir bir hedeftir. İranlı genç uzmanlar ve bilim insanlarının çabalarıyla İranlı bilgi temeli şirketler son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İran, Afrika ülkelerinin ileri bilimsel ve endüstriyel alanlardaki bilimsel ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konumdadır. Düzenli denizcilik hatlarının kurulması, altyapının geliştirilmesi, takas işlemlerinin artırılması ve ticari tarifelerin azaltılmasına yönelik anlaşmaların imzalanması, İran ile Afrika kıtası arasındaki ticaretin artmasına katkıda bulunabilir. Ekonomik ve ticari boyutların yanı sıra, İran İslam Cumhuriyeti için Afrika ülkeleriyle siyasi ilişkiler de büyük önem taşımaktadır. Afrika ülkeleri dünya ülkelerinin üçte birini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi, özellikle Amerika gibi batılı ülkelerin hukuk dışı yaptırımları altında olan İran'ın uluslararası destek bulmasına yardımcı olabilir. Afrika kıtasında 30 İslam ülkesi bulunmaktadır ve nüfusun yaklaşık %50'si Müslümandır. Ayrıca kıtadaki 54 ülkeden 50'si Bağlantısızlar Hareketi üyesidir. İran ile Afrika ülkeleri arasında denizcilik hatlarının başlatılması, bu kıtanın Batı Asya bölgesi ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesine de katkıda bulunabilir. İran'ın enerji alanındaki kapasitesi, Afrika ülkelerinin bu alandaki artan ihtiyaçlarını karşılayacak ve Cezayir, Libya, Nijerya ve Angola gibi birçok Afrika ülkesinin petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyeliği göz önüne alındığında, İran ile bu ülkeler arasında işbirliği için uygun bir zemin bulunmaktadır. İran ile Afrika ülkeleri arasındaki yeni işbirliği dönemi özel sektörün katılımına odaklanacak ve bu İran'ın çeşitli ekonomik ve bilimsel yetenekleriyle birlikte bu kıtada yatırım yapmak için uygun bir ortam sağlayacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İngiliz ordusunda cinsel taciz skandalı başlığı altında. İngiliz ordusunda yaygın cinsel taciz olaylarının ortaya çıkması, ülkenin yönetim kurumları için bir kez daha büyük bir skandala yol açtı. İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde tecavüz ve cinsel istismara maruz kalan 3 kadının ifadeleri, orduda köklü ve hasta bir kültürün varlığını gözler önüne serdi. Bu durum, İngiliz hükümetinin askeri adalet sistemindeki zayıflığı kabul etmekten ve cinsel davaları sivil mahkemelere devretmekten kaçınmaya devam etmesiyle daha da vahim bir hale geliyor. Pars Today'in İrna'ya dayanarak verdiği haberde, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde cinsel istismara uğrayan kurbanlardan biri olan Jane, İngiliz ordusunda yaklaşık 20 yıl görev yaptı. Sky News ile yaptığı röportajda, orduda yükselişinden her şeyin değiştiği o korkunç geceye kadar yaşadıklarını anlattı. Jane, 6 yıl önce bir meslektaşı tarafından cinsel tacize uğradığını hemen askeri polise bildirdi. Ancak adalet yerine aşağılanma ve suçlamalarla karşılaştı. Fakat Jane bu olayın tek kurbanı da değil, İngiliz ordusuna yeni katılan Hayley, üst düzey bir subayın başka bir kadına tecavüzde bulunduğuna şahit olduğunda durumu bildirmeye karar verdi. Ancak sonuç olarak aynı subay tarafından ofise çağrıldı ve tehdit edildi. Michelle'in hikayesi de farklı değil. İngiliz ordusunda 10 yıldan fazla hizmet veren Michelle, cinsel istismarın İngiliz ordusunda olağan bir durum olduğunu ve kadın meslektaşlarının defalarca tacize uğradığına şahit olduğunu belirtiyor. Bu anlatılar İngiliz ordusundaki acı gerçeğin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu askeri kurum sadece ulusal güvenliği savunmada değil, aynı zamanda personelinin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumada da başarısız kalmış durumda. Tecavüz, istismar ve kadınların zorunlu sessizliği ile ilgili çok sayıda rapor bu sorunların köklü olduğunu ve kesinlikle izole vakalar olmadığını gösteriyor. Bu durum sadece İngiliz ordusuyla sınırlı değil, geçmişte polis, parlamento ve kilise dahil olmak üzere İngiliz devlet kurumlarında da benzer skandallar yaşandı. Son yıllarda cinsel suçlamalar nedeniyle İngiliz parlamentosundan birkaç yetkili istifa etmek zorunda kaldı. Bunlar arasında kadınlara uygunsuz davranışları nedeniyle görevinden ayrılan eski savunma bakanı Michael Fallon da bulunuyor. Bu arada İngiliz ordusu bu davaların askeri mahkemelerde görülmesinde ısrar ediyor, ancak istatistikler bu mahkemelerdeki mahkumiyet oranlarının sivil mahkemelere kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Dara Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçen söyleşilerimizde değerli dinleyicilerimiz Amerika'nın baskı ve yaptırım ve tehdit politikalarıyla ilgili uzman konuğumuz Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla dizi halinde sizlere bir röportaj hazırlamıştık. Bugünkü sohbetimizde röportajımızın 3. bölümünü sunuyoruz Sayın Karaağaçlı'yla ve konu hakkında Amerika'nın baskıları ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti'ne olan tehditleriyle ilgili söyleşimizin 3. bölümünü dinliyorsunuz efendim.
Abbas Hocam, sizin de bildiğiniz gibi İslam devriminden sonra Amerika her zaman İran'a karşı komplocu ve hileli bir takım politikalar içinde davranmış. Hala da öyle, hiçbir zaman İran açısından güvenilir bir ülke olmamıştır, olmayacak. Şimdi buna rağmen bildiğiniz gibi geçen hükümet döneminde bir anlaşmaya varıldı nükleer meselesinde ve yaptırımların kaldırılması konusuyla ilgili hem Avrupalıların hem de Amerika'daki dönem başkanı zamanında bir anlaşmaya varıldı ve Trump geldikten sonra bu anlaşmayı yırttı ve ben bunu kabul etmiyorum şeklinde iddialarda bulundu. Şimdi yeniden İran'ı müzakereye zorlamak, efendime söyleyeyim bu füze gücüyle ilgili olsun, nükleer meselesiyle ilgili olsun, bunu bir koz olarak kullanıp da yaptırımları İran'a karşı sıkı bir şekilde gündemde tutmasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii İran defalarca söylemiş, biz hiçbir zaman böylesi koşullarda müzakere etmeyiz. Zaten daha önce de kendisini gösterdi Trump, nasıl bir müzakereci veya müzakereye katılan bir taraf olduğunu gösterdi, mahiyetini ispatladı herkes için. Bunu nasıl bekler sizce İran'dan böyle bir müzakereye yeniden başlamak için?
Valla şöyle söylemek gerekiyor, dünyadaki dengeler çok değişti, çok çok değişti. Son özellikle bu Gazze savaşından sonra dünyadaki dengeler inanılmaz şekilde, yani 2 sene önce bu soruyu sorsaydınız bana çok farklı cevap verirdim, açıkçası söylemek gerekiyor. Şu anda farklı cevap vereceğim, gerçekçilikle dayanarak, yani rasyoneli dünyadaki uluslararası ilişkiler açısından bir baktığımızda rasyonel bir bakış yapmak gerekiyor. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Devrimden sonra, İran İslam devriminden sonra hatırlarsınız Amerika ile ilişkiler çok kötüye gitmişti hakikaten de o tarihten sonra. O zamanki dengelerde Amerika bir özür dilemişti İran'dan. 1953 Müsaddık'ı devirmesi, yani milli başbakanı devirip yerine bir darbeci bir hükümet gelmesinden dolayı Amerika İran kamuoyundan özür dilemişti. Şu anda o Amerika yok artık. Şu anda uluslararası anlaşmalar yırtıp atan bir başkandan söz ediyoruz. Irkçı ve bütün dünyayı tehdit eden bir irkçı liderden söz ediyoruz. Ve son bu Gazze Savaşı'ndan sonra 7 Ekim'den sonra bütün hesaplamalar, çitaplamalar demek ki tabii bir derin akıl söz konusu burada. İşte Londra merkezli, Washington ve Tel Aviv merkezli. Açıkçası bundan önce bize çok gelen, bana çok komik gelirdi. Erzmevut ne demek? Erzmevut çok saçma bir düşünce gelirdi bana. Yok vaat edilmiş topraklar, yok Nicle'den Fırat'a kadar benimdir İsrail'in teolojik bir yaklaşımı. Bu 2 sene önce, hatta 1 sene önce bunu konuşsaydık bana saçma gelirdi. Ama bütün planlamalar öyle gösteriyor ki adım adım Siyonist yaklaşım ve emperyalist yaklaşım bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda tabii ki burada en önemli ne oluyor? Faktör İran gündeme geliyor. Ne demek bu? İran nihayetinde uzun yıldan beri, yıllardan beri, tam 1980'den beri hedefinde bir antisiyonist politikalar uygulamaya çalışıyor. O zamanlar biliyorsunuz Camp David anlaşmasına karşı red cephesi vardı Libya, Irak ve diğer Cezayir. Sonra onlar dönüştü zaman içerisinde geldi işte buraya geldiğimizde nihayetinde en azından şunu söyleyebiliriz ki 1982'de Amerikan askerlerinin Lübnan'da öldürülmesi ve Amerika'nın Lübnan'ı terk etmesi çok önemli bir aşamayken 2006'da Hizbullah İsrail Savaşı'nı görüyoruz ve Hizbullah oradan galip çıkıyor. Dün de biliyorsunuz ki evvelçün cenaze töreni yapıldı. Büyük bir katılımla gerçekleşti. Ve o tarihten sonra İran nihayetinde bölgedeki birçok ülkede kendi imkanlarıyla bir direniş cephesi oluşturdu. Bu direniş cephesi özellikle Filistin'de Hamas, ondan sonra yanında İslami Cihat ve onlarca örgüt olabilir. Bunların biz biliyoruz ki bunlar maddi, teknolojik, stratejik destekleri İran'dan gitti. Ve işte İzzettin El-Kassam Tugaylar ve diğerleri. Hizbullah 2006'dan sonra tabi İran'ın büyük desteğiyle, teknolojik desteğiyle önce İsrail'i yendi 2006 savaşında, 30 gün savaşında ve sonra çok Lübnan'ın en önemli siyasi ve askeri faktörlerinin biri hale geldi. Bunu böyle genişletecek olursak özellikle IŞİD terör örgütünün yani IŞİD'in Irak'ta, Irak'ın şehirlerini Musul'a ele geçirmesi, Suriye'ye ele geçirmesi sırasında yine İran desteğiyle Irak'ta Haçlı Şabi oluştu. 100.000'e, 120.000'e yakın bir şeyle, bir de savaşçısıyla bunlar hakikaten kim ne derse desin IŞİD terör örgütünün yenilmesinde, geriye atılmasında veya zayıflatılmasında Haçlı Şabi'nin ve İran'ın çok büyük etkisi olmuştur. O zamanlar Kasım Süleyman'ın da önderliğinde. Bu iş devam etmiştir. Ve özellikle de en az 20 seneden beri Yemen'deki Husiler, Ensarullah Hareketi, Bedrettin Husi liderliğinde büyük bir direniş göstererek önce Yemen'in büyük kısmına Sana'ya, başta Sana'ya hakim oldular ve çok büyük bir mücadele verdiler. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi, Mısır gibi Batı yanlısı devletlerle. Bunlar iki sene öncesine kadar böyleydi. Hakikaten de müthiş bir, ne diyelim, İran'ın vekil savaşçıları desek ya da nihayetinde İran'dan destek olan desek. Bu şey devam ediyordu ve nihayetinde hakikaten daha bu 475 gün içerisinde Gazze'de İsrail'in bu saldırgan tutumunda 50 bin masum insanı öldürdüğünde nihayetinde bu direniş cephesi mukavemet gösterdi. Kabul etmek gerekiyor ve bütün dünya hakikaten canlı veriyordu. Ama yavaş yavaş biz görüyoruz ki başka bir şey harekete geçti ve özellikle muhtemelen tabi tarih bunu yazacak Rusya'nın Ukrayna üzerinden Amerika ile anlaşması ve biliyorsunuz Suriye hava sahası Rusya'nın denetimindeydi. Suriye hava sahasını Ruslar kontrol ediyordu ve orada istediklerini yapabiliyorlardı. Ama bu çok kısa süre içerisinde birdenbire 350 kişi HTŞ militanı ya da teröristi İdlib'den yola çıkarak Halep'e geldiler. 10-15 20 tane Toyota üzerinde geldiler ve bu sırada Rusya hareketsiz kaldı. Rusya asla hava kuvvetlerini harekete geçirmedi. Oysa ki iki tane helikopter veya uçak onları yol üzerinde çok güzellikle imha edebilirlerdi ve bugün Suriye'de bu yaşanmayacaktı. Ama demek ki öyle bir anlaşma yapıldı ki perde arkasında Rusya harekete geçmeyince başka ülkelerde desteğiyle Suriye'yi iki elimizle böyle altın tabak tepsi içerisinde İsrail'e sunduk. Kim ne derse desin, İsrail şu anda Suriye'nin hakim gücüdür. Ahmet el-Şaray'mış, HTŞ'ymiş. Yok oturmuştu orada kendilerine, sen paşa ol, sen general ol, sen hava kuvvet. Bunlar bitti. Ve İsrail'in belki de tarih boyunca 1948'den beri en büyük amacı olan Suriye ordusunu yok etmeyi bu sahne gerçekleşti. Gerçekleştirdi bunu. Hiç kimse konuşmasın. Öyledir böyledir. Suriye ordusu yok şu anda. Suriye ordusunu Esed gittikten sonra bile bakın Esed gittiğinde dursaydı bir kısım diyebilir daha Esed gitti her şey bitti. Ve Suriye yerinde. Esed gitmiş madem diktatör diyordunuz her ne diyordunuz gitti. Esed bir şekilde satıldı veya Esed arkasından bir iş sevrildi ve Esed bitti. Esed bittikten sonra peki neden İsrail ordusu Suriye ordusunu tamamen yok etti? Bakınız şu anda Suriye ordusunun %100 donanmasının %100'ünü yok etti İsrail o bir hafta içerisinde. Bir hafta içerisinde Suriye ordusu diye bir şey kalmadı donanma. 350 tane askeri üssü vardı. Askeri garnizonu, ne bileyim fabrikası, askeri tesisi vardı. 320 tanesini tamamen yerle bir etti. Kalanlar böyle uyduruk yerlerdir. Hava kuvvetlerinin %100'ünü yok etti. Peki geldi Netanyahu, Siyonist İsrail rejiminin başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından birer katil, birer soykırımcı olarak mahkum edilmiş. Geldi Heron Dağı'na, burası bizim dedi. Geldi Golan Tepelerinden çıkmayacağız dedi. Neden? Çünkü Suriye'yi yerle bir etmişti. Peki burada hedef neydi? Suriye ordusu olmadıktan sonra direniş cephesinin en büyük zinciri koptu. Dağıldı, bitti. Bundan sonra olur böyle sosyolojik olarak gerçekliğine bakarsak Hizbullah hiçbir ortadan kalkmaz. Hamas kalkmaz. Ama bu saatten sonra artık eskisi gibi büyük bir direniş gösterilecek. Yok İsrail'e darbe vurulacak, mümkün değil. Bunu böyle planlamışlardı. Suriye'nin elden çıkmasıyla, Suriye'nin cephe değiştirmesinden sonra bu iş bitti. Ve bu dediğim gibi muhtemelen söylentine göre Rusya ile Amerika'nın anlaşması oldu ve üstelik paralarla muhtemelen Suriyeli komutanların hepsi satın alındı ve ellerini silaha gitmedi ve teslim oldular. Şimdi bugünkü şartlara baktığımızda İran yalnızlaştırıldı. Kabul etmek gerekiyor. Duruyor. Haşr-ı Şabi duruyor ama Haşr-ı Şabi de artık bundan sonra pasifize etme için Amerika'nın çok planları vardır. Irak'ın açıkçası kulağını çeker. İstediği an kulağını çeker. Kalacak Yemen. Yemen daha direnişi sürdürecek. Nitekim Hamas lideri, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın cenazesine de Husilerden katılımcı oldu. Yani demek ki biz direnişimizi sürdüreceğiz diye bir iddialar var. Potansiyeller de var. Onu kabul ediyorum. Ama açıkçası yanlışlaştırılmıştır. Bunu söylemek gerekiyor. Ve İran eğer önümüzdeki günlerde Amerika'nın çok büyük baskısıyla Çin'in İran'dan petrol alması, İran şimdi Çin'e satıyor petrolünü, durdurulacak olursa İran ekonomik olarak hakikaten çok zorlanacaktır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Diyebiliriz ki İran zaten 1979'dan beri büyük bir baskı altındadır. Amerika elinden gelen her türlü yaptırımı yaptı yani. Gerçekten yani her şeyi yaptı. Ve başarılı olmadı. İran bağımsızlığını sürdürdü ve hakikaten ayakta duruyor. Ama bugün şartlar çok zor durumdadır. Açıkçası İran açısından baktığımızda, benim en azından dışarıdan baktığımda, çünkü deyim yerindeyse kolunu, kanadını kırdırı. Emperyalizm ile diğer Müslüman ülkeleri el ele verdiler. Kim onun bedelini ödeyecekler? Bakınız Yemen'de. Sen gelip de Yemen'dekileri, Yemen'de tamamen hedefleri, Siyonist İsrail rejimi müzadlı olan Ensarullah'ı ve oradaki Husileri sen bu kadar savaş yaparsan, bu kadar baskı yaparsan, şimdi ne diyor Trump? Bak diyor, süreceğim diyor Suudi Arabistan'a, Ürdün'e süreceğim, Mısır'a süreceğim. Karşı koyabiliyor musun? Koyamıyorsun. Neden? Çünkü sen daha önce İsrail'e mücadele edecek grupların hepsine saldırdın. Suudlar, Katarlar, Birleşik Arap Emirlikler, Bahreynliler, Mısırlılar, Ummanlılar, Ürdünlüler. Hepsi İsrail'in yanında saf tuttular. Hatırlarsınız İran'ın uçaklığa giderken ya da diyelim ki İHA'ları, Ürdün düşürdü bunları. Ürdün Ensarullah'tan giden, İsrail'e giden füzeler düşürdü. Şimdi ne oldu? Serhat Akan mı var Ürdün kralı? Umursamıyor böyle, hiçbir şey takmıyor ve senden toprak istiyor ve bunu gerçekleştirecek. İnanmazsınız Meysen Bey. 2-3 yıl önce İsrail'den, ki bakanlar genelde artık çok küstahça konuşuyorlar oranın bakanları. Diyor ki Mekke'de İslamiyet'in başlangıcında 3 tane Yahudi, 6 tane kabile vardı, 3'ü Yahudiydi. Bizim diyor Mekke'de de hakkımız var. Medine'de de var. Yani artık şeyi bitirdiler, Lübnan'ı bitirdiler, Suriye'yi bitirdiler, Filistin'i bitirdiler. Şimdi bundan sonra artık Ramullah'mış, yok Batı Şeria, bunlar hikaye, bunlar artık tarihte okuyacağız. Siyasi tarih oldu bunlar. Şimdi Suudi Arabistan'a konuşuyorlar. Yarın o gün Mısır üstünde konuşacaklar. Filan tarihte buradan Yahudiler geçmiş. Burası da bizimdir. Ve bunun önünde ne yazık ki önleyici bir tedbir alacak bir güç kalmadı. Bitti. İslam devletleri zamanında konuşamadılar. Aynı biz eskiden iki tane örnek verildi. Her ikisi geçerli burada. Sarı öküz meselesi ve papaz meselesi. Biz sarı öküzü verdik. 56 İslam ülkesi el ele tuttular. İsrail sarı öküzü istediğinde ya o sarı öküzü ver de tamam ben sinirim geçsin dediklerinde verdi. Kara öküzü istediler, her şeyi istediler. Veya papazın dediği gibi papaz ya kimse yok mu artık? Şimdi Suudi Arabistan desin. Mehmet bin Selman. Ya sen Ürdün ne diyorsun ya ne demek buraya süreceksin? Artık kalmadı. Sen zamanında İsrail'in yanında yer aldın. 50 bin Filistinli katledilirken orada bunun 40 bini kadın, çocuk, masum insanlar. Sen orada İsrail'le ekonomik ilişkilerini kesmedin, siyasi ilişkilerini kesmedin. Sözde İbrahim'e anlaşmalar dediklerimizi kapatmadın, eline takdim ettin. Geldiniz bir tek yani en azından İsrail'le mücadele eden tek hükümet vardı Suriye hükümeti İran'la beraber ya da Yemen'le beraber. Suriye hükümetini devirmek için, zayıflatmak için her şeyi yaptınız mı? Yaptınız. Sonuç ne olacaktı? Sonuç ne olacaktı? Bu olacaktı. Suud da benimdir. Ürdün de benimdir. Bütün İslam dünyası da benimdir. Fırat'tan ta şeye kadar Nil'e kadar benimdir. Ve oturup bunu bakacaksınız, izleyeceksiniz. Ha İran'ın dediğim gibi daha durumunu konuşuruz. Tabii kocaman bir İran. Büyük ülkedir. Yani öyle küçük bir ülke değil. 1 milyon 680 bin kilometre 85 milyonluk güçlü bir ordusu var ama bundan sonra açıkçası önümüzdeki dönemlerde İran'ın da işi bana göre çok zor görünüyor uluslararası dengeler açısından ve özellikle Netanyahu ve Trump'ın işbirliği sayesinde İran'ı çok zor günler bekliyor. Tabii İngiliz'i unutmamak gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı hocamızla Amerika'nın baskı ve yaptırım politikaları özellikle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı son günlerde gündeme taşıdığı tehditleriyle ilgili bu politikalarını değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin 3. bölümünü dinlediniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.org sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Fırsatların ayı Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Oruç nefsini temizle demektir. İçindeki iblisin kalbini del demektir. Oruç göklere doğru kanatlanma demektir. Aşıklar gibi olma ayı demektir.
Ya ilahi,
ya ilahi, in akun ahtatu ev cevaztu kadri. فاعفو عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي.
Mübarek Ramazan ayının en güzel tecrübelerinden biri sahura kalkmaktır. Oruç tutmak isteyen Müslüman için seher vakti uyanması ve sahur için bir şeyler yemesi, velev ki bir tane hurma veya bir yudum su olsun müstehaptır. Sahurluk yemenin manevi tesirleri vardır ki en önemlisi şafak sökmeden önce uyanmaktır. O saatte Allah-u Teala kullarının rızkını dağıtır ve rahmeti tüm kullarına tecelli eder. O saatte Allah-u Teala duaları icabet eder. İstiğfarda bulunan kullarını bağışlar. Gece gündüz saatleri arasında sahur saatleri varlık alemini ve onu yaradan yegane Allah'ı düşünmek için en iyi anlardır. Nitekim nice büyük alim ve düşünür de sahur zamanı düşünmekle bazı hakikatleri idrak etmiştir. Bu yüzden İslam'ın ahlak tavsiyeleri arasında gece vakti uyanma ve düşünme üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Gece namazı kılmak üzere geceyi uyanık geçirmek ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Allah'ı zikretmek ve mağfiret dilemek, İslam dininde üzerine çok vurgu yapılan ibadi amellerden biridir. Gece namazının yapıcı tesirleri hakkında birçok şey söylenmiştir. Ancak burada İslam peygamberinin gece namazından miraca gittiğini anlatan bir hadisle yetinmek istiyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ne zaman kul gece karanlığında mabudu ve yaradanı ile halvet eder ve münacatla meşgul olursa Allahu Teala onun kalbini iman nuru ile aydınlatır ve sabit yapar. Ardından meleklerine şöyle buyurur: "Ey meleklerim, şu kuluma bakın. Gece karanlığında batıl ehli olanlar fıskı fücurla uğraşırken, o gafiller yorulmuşken bana ibadet ediyor. Hepiniz şahit olun ki ben onu bağışladım." Mübarek Ramazan ayı insan yaşamının en güce bölümüdür. Ve teheccüd ve geceyi uyanık geçirerek gece namazı kılmak, oruçlu insanın daha yüksek mertebelere ulaşması için en iyi sıçrama rampası gibidir. Nitekim İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur: "Gece namazı Allah'ı hoşnut etme ve meleklerle dost olma aracıdır. Gece namazı peygamberlerin siyeri ve sünneti, marifet nuru ve iman köküdür. Kıyamet günü başladığında gece namazı insanın üzerinde gölge gibi olur. Böyle bir insanın başında bir tac ve üzerinde elbise vardır. Nitekim önünü nur aydınlatır ve onunla cehennem ateş arasında bir kalkan gibi olur." Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin ikinci bölümünde yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ibadetiyle ilgili bazı ahkamı gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere oruç tutan insanların en çok sorduğu sorulardan biri, mübarek Ramazan ayında oruçken iğne ve serum gibi ilaçların uygulanması ile ilgilidir. İslam öğretileri ve oruç ahkamına göre vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan, besleyici veya vücudu takviye edici iğneleri veya damardan uygulanan iğneleri ve yine çeşitli serumları oruçluyken uygulamaktan kaçınmalıdır. Ancak kastan uygulanan veya anestezi amaçlı yapılan iğne veya yaralara sürülen merhemin uygulanması sakıncasızdır. Ancak vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici özelliği bulunan ve yemeğin işini gören iğnelerden kaçınmak gerekir. Yine kastan veya derinin altından uygulanan hepatit B aşısının Ramazan ayında uygulanması sakınca yaratmaz. Bazen tıp bilimleri üniversitelerde öğrencilere iğne yapmayı öğretmek üzere sırf su olan iğneler yapılır. Eğer bu tür iğneler kastan uygulanırsa orucu bozmaz, fakat damardan uygulandığı takdirde orucu bozar. Vücuda giren ve vücudun iç organlarını görüntüleyen endoskopi cihazı midenin içine herhangi bir madde bırakmadığı takdirde oruç için sakınca arz etmez. Yine enjeksiyonlar verilen kan vacip ihtiyat gereği orucu batıl eder. Bundan başka makattan uygulanan ve tedavi amaçlı olan maddeler de orucu bozmaz.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, orucu bozan bir başka uygulamada makat yolu ile büyük bağırsağı sıvı ulaştırmaktır. Bu iş hatta zorunlu olarak ve sırf tedavi amaçlı yapılsa bile yine orucu bozar. Yine kadınlara özel olan ve makat yoluyla vücuda verilen bazı özel ilaçlar oruca zarar vermez ve bozmaz. Evet değerli dinleyiciler, şimdi yine geçmiş günlerde olduğu gibi sohbetimizi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve ona itaat ettiğimizi ifade etmek için bu günü de yemeden ve içmeden geçirdik. Ancak oruç tutmak sadece yememek ve içmemekten ibaret olmadığını ve bunun yanında gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız, kalbimiz ve kısacası tüm organlarımız da oruç olmaları ve haramdan sakınmaları gerektiğini de bilmeliyiz.
Billezî erseltehu linnâsi bil hakki beşîra kun nasîri hîne lâ elkâ minen nâsi nasîra ve mucîri hîne lâ elkâ minen dehri mucîra vahdini linnûri veşrah للهدى والحق صدري يا إلهي.
Mübarek Ramazan ayı alıştırma ayıdır. Nefsi emmare ile mücadeleden ibaret olan büyük cihat için alıştırmadır. Nefsi emmare şeytan tarafından vesvese edilince bu vesveseye karşı koymadığı gibi istenilen günahı işlemeyi emreder. İnsan mutmainne nefse kavuşmak için nefsini alıştırması gerekir. Bu nefis ilahi rızaya razı olan ve Allah da ondan razı olan nefistir. Bu nefis Hak Teala'yı görme şevki içindedir ve ondan başka her şeye yüz çevirir ve yüce Allah'la buluşmadan daha üstün bir lezzet de tanımaz. Allah-u Teala Fecr suresinin son ayetlerinde şöyle hitap eder. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Bir ay süren bu alıştırmada Yüce Allah da bize yardım elini uzatır ve en ufak bahane ile kullarına büyük nimetleri nasip eder. Mübarek Ramazan ayı ömrümüz boyunca işlediğimiz irili ufaklı günahlarla elimize bacağımıza vurduğumuz zincirlerden kurtulmak için en iyi fırsattır. Mübarek Ramazan ayının her gün veya her gece okunmasına vurgu yapılan dualardan biri de çok kısa olmasına karşın sürekli okunduğu takdirde 40 yıllık duaların affedilmesine vesile olan bir duadır. Bu duada şöyle diyoruz. Allah'ım, ey Kur'an-ı Kerim'i nazili buyurduğun ve orucu kullarına vacip kıldığın Ramazan ayının Rabbi. Muhterem evine hac ibadetini bu yıl ve her yıl bana nasip et ve büyük günahlarımı bağışla. Zira senden başka bu günahları bağışlayacak başka kimse yoktur. Ey büyük, rıfetli ve merhametli Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke en
Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 14. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme la tuâhidni fihi bil atharat ve aqilni بعزتك يا عز المسلمين
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün başka bir bölümünü yayınladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Tır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüzölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzey'den Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'inin yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının
Tenri Barajı'nda büyük bir boru hattı ile Ganj Nehri'nin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikoziz hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Şikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerinin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır.
Fakat buna rağmen Asya ve Pasifiklerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.